Ayrım 21, sayfa 271. Akşamın ilk müşterileri tek tek düşmeye başlamışlardı. Tanıdıklı yüzler. Her gün hemen hemen aynı masalarda, aynı kişilerle aynı oyunları oynayan, aynı dileklerde bulunan, davranışları, şakaları, sevinçleri ve kederleri benzer insanlardı. Çayı, kahveyi ve benzeri şeyleri bile veresiye içerdi çoğunluğu. Küçük tuğfacılar, arpacıların dışında, çöpçüler, inşaat işçileri, odacılar, küçük memurlar da vardı aralarında. Kahveye en yakın evlerde otururlardı. Ceplerinde para olsa bu kahveye adım bile atmayacaklar vardı aralarında. Paraları olsa televizyonlu kahvelere, çalgılı aile çay bahçelerine giderlerdi. Çayı, kahveyi, soğuklukları diledikleri gibi içerler, beğenmediklerini geri çevirirlerdi. Oysa burada çoğu için beğenmeme hakkı, eleştiri hakkı bile yoktu. Rahmi dayı bunu bildiğinden bir paket çaydan boyayla karışık 110-120 bardak çay çıkartıyordu. Bunlar keriz diyordu Yaşar'a. Sabah çaylarını da ayva yaprağıyla karışık, akşamdan kalma posayla kaynatarak çıkarmasını öğütlerdi. İki tane de şeker atarsın içine derdi. Mahallenin kara papaz, kanunsuz yol çocuklarının, pis ispiyon dedikleri Rahmi dayının önünde, her sayfasında bir ad yazılı kalın buruşuk bir defter bulunurdu. Borçlar bu sayfalara yazılırdı. Hesap günleri bir itiraz söz konusu olsa, madem bize güveniniz yok parayı peşin ödeyin derdi küstah bir tavırla. Nuri bağırıyordu. Hanifi Efendi'nin kahvesini yap, sade olsun. Bir noterde odacıydı Hanifi Efendi. Rakısını da cebinde getirirdi. Bir yandan gevezelik eder, tavla oynar, bir yandan da leblebiyle rakısını içerdi. Alışkanlığını hiç bozmazdı. Şiveyi yaralayınca, taraflar arasında anlaşma gereğince bu dükkan şahitlerin huzurlarında burada kapanır derdi. Sonra da sade kahvesini söylerdi gülerek, parasını da peşin öderdi. Rakı içişi, para ödeyişi, diğerleri yanında bir üstünlük verirdi ona. Yaşar'ın tadı yoktu. Kendisi kahvede, aklı Hatice'deydi. Çeşitli kuruntular, varsayımlar sonucu içini basan kıskançlık duygularına dar geliyordu yüreği. Bunalıyordu. Neredeydi Hatice? Nerelerde kalmıştı? Şoförü kıskanmıyordu artık, onu kabullenmişti. Fakat başka adamlar düşünüyordu, onlarla ve Hatice. Çocuklara 3-5 kez gazoz içirmesi, 20 lira göndermesi, Hatice üzerinde hak sahibi olmasına yeter miydi? Onunla yatmış olsaydı ödeşmiş sayacaktı kendine. Oysa şimdi gazozların ve 20 liranın karşılığı borçhanesinde yazılıydı. Borcunu ödemeden gitmişti. Sık sık bahçeye çıkıyor, mor boyalı eve bakıyordu. Karanlık bir kalıntı sessizliğiyle duran ev garip çağrışımlarla ablasını beklediği günleri anımsatıyordu Yaşar'a. Ablasının bıraktığı acılarla Hatice'nin bıraktığı acılar kaynaşıyor, özdeş oluyorlardı zaman zaman. O bayram günü, ayakkabı paketi ve bir gözü morarmış görüntüsü canlanıyordu bilincinde. Neden morartmadılar gözünün ablasını? O ayakkabı bir kişiyle yatmanın karşılığı olabilir miydi? Beklediği sürenin uzunluğu ve neye karşı çıktı ki ablası gözünü şişirdiler? Nasıl bir isteğe direndi ki? O ucuz ve her şeye boyun eğen ablası, ağlamak nedenli yakındır şimdi Yaşar'a. ''Neyin var Yaşar oğlum?'' diyordu Hanifi Efendi. ''Seni biraz sinirli gördüm bugün.'' ''Bir terbiyesizlik mi yaptı Hanifi Efendi?'' Rahmi dayıydı bu. ''Yok be Rahmi Efendi, canını biraz sıkkın gördüm de.'' Rahmi dayının niyetini seziyordu Yaşar. Kendini tutmasa elindeki gazoz şişesini kafasına indirebilirdi. ''Hareketlerine dikkat et, müşteriye surat asmakla ne oluyor?'' Cevap vermedi Yaşar. Rahmi dayıya duyduğu kızgınlık, Hatice'ye duyduğu kızgınlık biçimine dönüşüyordu. Nerede kalmıştı Hatice? Kim bilir, belki de şu an birilerinin altındaydı. Ve Yaşar da aptalca onu düşünüyordu. Günler, geceler benzeri sıkıntılarla geçiyordu. Kısa zamanda yüreğinin derinlerine kök salan Hatice yoktu artık. O yeri doldurulamayan, adını koyamadığı yitirilmiş bir şeydi. Kızgınlık, nefret ve sevgiydi Hatice. Elinin eline hafifçe değdiği o gün bedenini saran o ürpertici kadın tadının büyülü sarsıntısını taşımıştı günlerce. Gerisi getirilmemiş bir yoksanın ardından gelebilecek sıcak ve yumuşak düşler kurmuştu. ''Seninkiler dönmedi.'' diyordu Nuri. ''Bir hafta oldu.'' Kahve boşalmıştı. Oyun yoktu yine. Sabri ve Rahmi dayı gitmişlerdi. Şarap içiyordu Yaşar. Kahvenin önünde oturmuşlardı. Gece konduların son ışıkları da tek tek sönüyordu. İnsan bir haber gönderir hiç olmazsa, değil mi? Karı milleti işte, güvenmeyeceksin. Nuri Yaşar'ın bu denli sarsılmasına, içerlemesine akıl erdiremiyordu. Hatice'nin gidişinden sonra çok değişmişti. Ben sana bir şey diyeyim mi Yaşar abi? Kızmak yok ama harbi. Söyle. Kızmak yok ama. Söyle, kızmam. Niye kızıyorsun ki Hatice ablaya? Karın değil, bacın değil, dostun da değil. Tanıyalı şurada ne oldu ki? Aranızda bir şey de geçmedi. Her gün çocuklarına gazoz içir, para istesin para gönder, langırt oynat. Ben keriz miyim? Daha başka şeyler de söylemek istiyordu. Söz bulamadı, bunaldı. Şarabının son yudumlarını içti, şişeyi fırlattı. Şişe parçalandı. 75 kuruş gitti dedi Nuri. Bir süre suskun kaldılar. Nuri kalktı, şişe kırıntılarını topladı tek tek. Yolun kıyısına bıraktı. Sen haksız yere kıskanıyorsun Hatice ablayı. Onun işi bu. Ne işi? Bildiği bir gerçeğin bir başkasınca açıklanması neden sarsıyor Yaşar'ı? Neyle geçiniyor ki Hatice abla? Yaşar bunalıyor. Sen bu işlerde cahilsin Yaşar abi diyor Nuri. Sabri abi bu işlerin ustası, akıllı adam. Aşık maşık olmaz kimseye. Başıboş bir kadın bulsa şöyle bir bakar, hoşuna giderse bir süre tadına bakar, sonra da dost olur onunla ve satar genel evlerden birine. Senede 10 kadın satsa en azından 100.000 lira girer cebine. Bir de Makbule abla var ki kapı gibi karı. Makbule abla kumbaraya benzer, her gün para atılır içine. O paralar da doğru Sabri abinin cebine. Aynen bir banka. Sabri abi ne kızar ne de kıskanır. O cebine giren paraya bakar. Gezer, tozar, her gün bir manitayla keyfine bakar. Uydurduğunu da satar. Kim bu Makbule abla? Sabri abinin dostu güzel bir kadın. Bir bacakları var, tek kıl bile bulamazsın. Memeleri genç kız memesi gibi. Sen nereden biliyorsun? Derede onu bilmeyen yok. Ben ara sıra giderim oraya, çarşıya marşıya gönderirler beni. Makbule abla çok sever beni. Büyü de sana aynalı bir karı bulalım der. Adamın bir dostu olsa adamın sırtı yere gelir mi? Bana kalırsa sen Hatice ablaya başka türlü yaklaş. Nasıl? Şoförün yaptığını yapabilirsen. Yok gazozdu, 20 liraydı, bunlar boş şeyler. Karı sana bir güldü, aklın başından gitti. Tabii gülecek, kırıtacak. İş bu, cilve yapmadan olur mu? Bütün bunları bildiği halde rahatsızlığı derinleşiyordu Yaşar'ın. Ablasını düşünüyordu. 5. kısım. Hatice'nin gidişinden bu yana 20 uzun gün geçmişti. Uzun ve yıpratıcı 20 gün. Her yeni gün bir önceki günden miras kalan kırıklıklara yenilerini katıyordu. Bıkkınlık, isteksizlik davranışlarının en küçük birimlerine bile yansıyordu. Yaşama duyduğu küskünlük çoğalıyordu. Hatice bahar yorgunluğu gibi bir şeydi. Bir hastanın nekahat dönemini anımsatan bir halsizlikti, durgunluktu. Umut can çekişiyordu gönlünde, durdu duracak bir yürekti. Yaşamın dışına, yaşamın çöplüğüne atılmış, çürümeye başlamış bir şeftaliye benzetiyordu kendini. Ben kokuşmuş bir şeftaliyim diyordu. Geceleri uyku tutmuyordu gözünü. Nuri'ye belli etmek istemiyordu durumunu. Bu nedenle uyuyor gözükmek için gözlerini yumuyordu. Kafasına üşüşen yüzlerce düşünce ve bu küçük oda içini bunaltıyordu artık. Sanki cezaevindeydi ve disiplin hücrelerine atılmıştı. Başlangıçta bütün bu sıkıntıların nedeni olarak Hatice'yi görüyordu. Fakat kafasının içinde birbirinden bağımsız ve Hatice ile ilişkisiz yüzlerce sorun, yüzlerce farklı düşünce dolanırken tek nedenin Hatice olmadığını, Hatice'nin çeşitli nedenlerden yalnızca biri olduğunu anlıyordu. Günlerce kaypak bir sabun gibi aklında dolanan düşünceler tutarsız, anlamsız sonuçlara ulaşıyordu. Çıkardığı sonuçları uygulamaya cesaret edemiyordu. Doğruluklarına inanmıyordu çünkü. Birkaç filmin ilgisiz parçalarının gelişi güzel sıralanışı nasıl bir anlam vermezse, öylesine anlaşılmaz ve karışıklı düşündükleri. Çalkantılar içinde bocalıyordu. Yakın geçmişiyle yaşadığı şu günleri kıyasladığı zaman karamsarlığa düşüyordu. Cezaevindeyken gerçekleşip gerçekleşmeyecekleri kuşkulu da olsa umut ve özlemleri vardı. Af söylentilerinin yoğunlaştığı, aftan başka sözün konuşulmadığı o günlerde özgürlüğüne kavuşacağını, bir daha karın tokluğuna kimsenin bulaşıkçılığını yapmayacağını, kimsenin kiralık askeri olmayacağını düşünürdü. Varlıklı mahkumlar, ünlü kabadayılar, buyurucular. Yaşar 2 çay söyle, Yaşar kantine git, Yaşar yorganın yüzünü değiştir, ayakkabıları boyat, çamaşırları yıka, Yaşar yatağı topla, Yaşar şunu yap, Yaşar bunu yap. Omuzları büzük, boynu büyük, aportta bekleyen bir köpek gibi buyruk beklemekten bıkmıştı artık. Bütün bu sıkıntılardan yalnızca umut bile olsa kurtulma umutları vardı o günler. Yorganı başına çeker düşlere dalardı. Oysa şimdi, çıkmaz ve karanlık bir sokağa, yarınsızlığın karanlığına, yarınsızlığın batağına düşmüştü işte. Taze bir yaşam soluğu gibi aldığına canlılık getiren Hatice de yoktu. Rahmi dayı ile geçinemiyordu, Sabri'ye güvensizlik duyuyordu, kuşkulanıyordu ondan. Kendisi için özel ve gizli bir niyeti olmalıydı Sabri'nin. Kimsenin kimseye karşılıksız bir lokma ekmek vermediği bir ortamda, üstelik Sabri gibi karı parasıyla yaşayan biri, durup dururken neden koltuk çıksındı Yaşar'a? Bu alem kişisel çıkarların birinci plana alındığı, tezgah üstüne kurulu komplocu kahpe bir alemdi. Gülüşlerin, dostluk gösterilerinin altında iki ada neden yatardı? Çıkar ve korku. Dost bildiğin, arkadaş bildiğin insanlar arasındaki ilişkiler beklenmedik zamanlarda, şaşılacak biçimlerde değişebilirdi. Arkadaş bilinenler incir çekirdeğini doldurmayan nedenlerle birbirlerine hasım olurlardı. Bir sözün anlamını o an içinde bulunduğu ruh haline göre iyiye de kötüye de yorumlayabilirlerdi. Kuşku, koruntu ve güvensizlik, bireyci rekabet, desinlerin gizli, içten içe yarışı amansızca sürerdi. Cezaevlerinde hapishanecilik bütün kurallarıyla işlerdi. Bu kuralın işleyiş biçimini derinden kavrayan, rekabetin dışında kalmanın ömrü uzattığını, sivri rakiplerin kısa zamanda yok olduğunu bilirdi. Kavrayamayanlar tökezler, cezaevlerinin acımasız, kanlı dişlileri arasında ezilirdi. Biliyordu bunları Yaşar. Yine aynı kuralların, aynı niyetlerin egemen olduğu bir ortamda değil miydi şimdi? Cezaevleri bu ortamın, bu ortamda cezaevlerinin bir parçası değil miydi? İçeridekiler ve dışarıdakiler. Onların düşünceleri içeride ve dışarıda aynı minval üzere işlemez miydi? Ve Rahmi dayının davranışlarında hata kollayan, hain, iki yüzlü bakışlarını başka nasıl açıklayabilirdi? Zora geldiği zaman da kahpece sırıtışı, içini kaplayan pislikleri gülüşüyle gizlemek isteyişleri kaçmıyordu gözünden. Sabri'nin art niyetli yakınlığı da yabancısı değildi. Bu tip yakınlık gösterilerinin yardımsever görünmelerin ardından gelecek açmazları en acı biçimleriyle yaşamadı mı Yaşar? Bir paket cigara, 20 lira para, bir cigaralık esrar, bir tüp hap ve Yaşar iyi bir kardeştir, Yaşar iyi bir delikanlıdır, Yaşar sevdiği abilerini mahcup etmez, Yaşar arkadaş hatırına her işi bitirir. Bilir Yaşar bu sözlerin gerçeğinde saklı olanı, övücü sözlerin başına getireceği dertli işleri. Daha o anda duyar tabanına inecek gardiyan sopalarının sızılarını, rutubetli pis zindan hücrelerinin taş soğukluğunu, boklu ıslak tüyleriyle zindan farelerini. Başka ayakkabın yok mu Yaşar? Yaşar'a benim falan ayakkabıyı verin. Gülüşler, sırt sıvazlamalar. Aç ağzını Yaşar. Açar ağzını Yaşar. Anasının ağzından yem almak için gagasını açan yavru bir kuş gibi açar. Bir avuç aptolidon doldurur ağzını. Yaşar aslandır, Yaşar kaplandır. Yaşar bizim kardeşimizdir. Aletin var mı Yaşar? Yoktur. Dipnot. Alet, bıçak, şiş, falçata ve benzeri kesici ve dürtücü şeylere verilen ad. Bir alet uzatılır. Al yanında bulunsun. Sen delikanlı adamsın. Belki gerekli olur. Gizli kapaklı telkinler, optalidonla birlikte usul usul kanına karışır. Sonra ufukta görünen bir gemi gibi hedef belirlemeye başlar, yaklaşır, berraklaşır. Faldan var ya filan, kalçasından, karnından, yüzünden. Kan aksın yeter, korkma. Baş gardiyanın haberi var, ezdirmeyiz seni, merak etme. Çok çok iki sopa iki tokat yersin. Ağzını sıkı tut, bizi söyleme sakın. Sopaya dayan. Çevresini çelikten bir duvar gibi ören, gittikçe yoğunlaşan, baskı karşısında bütün isteksizliğine karşın kabulden başka yolu yoktur Yaşar'ın. Göğüs kafesi daralır, soluk alamaz duruma gelir. Ama ne çare ki dolmuşa binmiştir artık. Gönülsüz de olsa binmiştir, ineceği durakla bellidir, disiplin hücreleri. Kapı altında gardiyan falakası, acıyla hücrenin karanlığında kıvranırken düşünürdü Yaşar. Hayır, olmaz, yapamam diyememenin cesaretsizliği, korkaklığı. İşte böyle adam vurma yiğitliği kılığında çıkardı ortaya. Bir kısım kendini bilmezler, helal olsun falan filanı vurmuş derlerdi övgü biçiminde. Bu davranışın daha ağır basan bir korkunun, egemen duruma gelen cesaretsizliğin sorunlu sonucu olduğunu düşünemezlerdi. Ama Yaşar bilirdi korkaklığını ve korkaklığını cilalayıp örten cesaret görünümündeki cesaretsizliğini, yüreksizliğini. Sabri niye bekliyordu Yaşar'ı? Altın dişlerini göstererek gülen, hoşgörülü, babacan ve anlayışlı tavırlarının anlamı neydi? Hatice, Rahmi, Sabri ve geçmişten gelen güvensizlikler, işte tedirginlik, kaygı ve sevgi kaynağındaki üç ana nokta. Sabri kaygıydı, güvensizlikti, Rahmi tedirginlikti ve geçmiş bağlarının kurucusuydu. Hatice ise yaşama duyduğu sevgiydi ve bu sevgi ateşli bir kızgınlığı beraberinde taşıyordu. Ona gönderdiği 20 liraya, çocuklarına içirdiği gazozlara, langırt paralarına hayıflanıyordu. Başkalarıyla olan ilişkisini kıskanıyordu. her şeye karşın çıkıp gelse acılarını ve kızgınlıklarını unutacağını da biliyordu. Korkudan, cezaevlerinden, polis dayağından, onun bunun askeri olmaktan, bulaşıkçılıktan, aşağılanmaktan, açlık ve kimsesizlikten kurtulmak için kaçarken pusuya düşmüştü Yaşar. Anlayış ve yardım ağıyla maskelenmiş Sabri'nin pususuna. Langırt oynayan çocukların günlük gürültüsü geliyordu. Langırt topunun çarpmasıyla çıkan sert sesler, havalı bir tüfekle atılan tüylü iğnelerin tahta hedefe saplanması gibi saplanıyordu kafasına. Sabahları mal toplayıp bakkala, hurdacılara satan çocukların öfkeli, inatçı sesleri yankılanarak dolanıyordu. Uyumak istiyordu. Çarpıntılarından kurtulmak istiyordu. Başını yastığın altına sokmuştu. Başı bedeninden ağır geliyordu Yaşar'a. Bir uyusa, uyuyabilse, şakaklarında yoğunlaşan yılgınlık ağrılarını duymasa, bir başka yere gidebilse şimdi. Beyaz, hiç kullanılmamış, çizgisiz bir defter yaprağı gibi olsa, her şey yeniden başlayabilse. Beyaz, temiz, çarşaflı bir yatağa yatabilse, yumuşak bir yastığa başını koyabilse. Şu pis yataktan, sert, kesekleşmiş yastıktan, daracık hücre benzeri odadan, bıkkınlığından, kahveden, rahmiden, Sabri'den kurtulsa, Hatice'den kurtulsa. Hatice dönse, yeniden bir başkası olarak başlayabilseydi yaşama. Bir şeyler yapmalıydı ama ne yapmalıydı? Yakınma, yakınma. Her şeyi kapsayan yakınmalar dizisi. Ramazan'ı aramak nerelerdedir, neler yapıyor? Ne yapabilir ki Ramazan? O da afla çıkmış olmalı. Yeniden düşmemişse çok yakında düşecek demektir. Hatice'yi beklemeli mi? Beklese ne değişir ki? Hatice tek sıkıntı kaynağı değil ki artık. Soruyordu kendine. Hani bir şeyler değişmişti Yaşar? Toplum ana eski yaraları bir bir saracaktı hani. Özgürlük günleri neyi değiştirmişti? Şefkatli toplum ananın sıcak koyları. Vay toplum vay. Bizi sırası gelince kesilecek bir buzağı gibi Sabri'nin kahvesine bağladın ya. Helal olsun sana. Anası nasıl babasını aldatmışsa toplum ana da Yaşar'ı öyle aldatmıştı. Peki anasını aldatan kimdi? Toplum ana değil miydi yine? Yıllar önce 960 affıyla çıkan Musa'nın sözlerini anımsıyor Yaşar. Aldanış aynı aldanış değil mi? Yanılgı aynı yanılgı değil mi? Değişen bir şey yoktu Yaşar'a göre. Yaşar, Musa ve benzerleri yine aynı mengenenin kanatları arasındaydılar. Mengene sıkıştıkça kimleri ezecekti? Umutsuzluk, yılgınlık, kimsesizlik, taşan bir ırmağın bulanık ve toprak kokan suları gibi kaplıyordu yüreğini. Boğuyordu direncini Yaşar'ın. Beşinci koğuş, üçüncü koğuş, karavanaya talim, yokluk ve acı yine. Cezaevini göze alamıyordu Yaşar, istemiyordu da. Polis dayağını, yeni acıları, böyle yaşamak da istemiyordu. Şu an istediği tek şey vardı, uyumak ve uyanmamak bir daha. Sesler azalıyor, usul usul derinlere dalıyor Yaşar. Bir gölün serin derinliklerine dalıyor sanki ve seslerden arınıyor. Çok geçmiyor ki Nuri'nin telaşlı sevinçli sesi. Yaşar abi, Yaşar abi! Nedir bu sevinç? Kalk Yaşar abi, kalk! Gözlerini aralıyor, gözlerini yüzünü aydınlatan nedeni merak ediyor. Ne var Nuri? Gözümüz aydın, gel bak gel! Gel bak gel, ne geldik, Hatice mi geldi? Geldiler! Geldiler mi? Sevinç yağmurları sevince hazırlıklı olmadığı bir anda gelivermişti işte. Yaz yağmurları ve sonrasının ılık buharlı toprak kokusu şaşkına çevirmişti. Uyuşukluğundan sinek kovalar gibi kurtulmak istiyordu. Fırlamıştı, giyiniyordu aceleyle, Sabri'nin sesi duyuluyordu. Durakladı Yaşar, yanlış mı anlamıştı? Sabri abi mi? Sabri abi, televizyon getirdi. Televizyon mu? Ya Hatice? Ne Hatice'si? Düş kırıklığı. Bir heceyi yanlış anlamadan doğan sevinç ve çok geçmeden doğrusunu öğrenmenin yıkıntısı. Kırılıyor sevinci. Sabri bir masanın üzerine büyük mukavva bir kutu, duvara dayalı televizyon antenleri, demir çubuklar. Kapıda çevresini çocukların sardığı süslü, yeşil boyalı bir otomobil. Arka koltukta gözlüklü, ağırbaşlı bir kadın. Yaşar kırgın, isteksiz su çarpıyor yüzüne. Kuruluyor sözde yüzünü pis kokulu mendiliyle. Saçları boynu ıslak kalıyor. En iyisi bu köşe diyor Sabri kasıntıyla. Televizyon o köşeye kurulursa beleşçilerin dışarıdan seyretme olanağı olmazmış. Yaşar uyur gezer durumda daha, kendini toparlayabilmiş değil. Evet bu köşeye kuralım, şu yükseklikte olsun. Tamam, öğleden sonra gelirim ben, bir usta gönderirim. Kara sinekler vızıldıyor. Yaşar'a bakıyor Sabri, yapmacık bir yakınlıkla gülümsüyor. Uyan be Yaşar, uyan artık, bak televizyonumuz da geldi. Hayırlı olsun abi. Yaşar'a iyice sokuluyor. Ağzı akşamdan kalma şarap kokuyor Sabri'nin. Hapı az içliyor, gülüyor yine o zoraki tavrıyla. Yaşar gözüne düşmüş bir kirpiğin getirdiği tedirginliği gidermeye çabalıyor. Bir şeye ihtiyacınız var mı? Ben gidiyorum. Yapma bir dostlukla omuzunu tapıklıyor. Yağmur kokusu almış gibidir. Yaşar, yok abi sağ ol diyor. Aç ağzını diyor Sabri. Açıyor ağzını Yaşar. Sabri cebinden çıkardığı bir hapı Yaşar'ın ağzına atıyor. Renginden anlıyor nonbutal olduğunu. Akşama doğru gelirim. Usta benden önce gelirse bakın tam buraya kursun, tamam mı? Eyvallah şimdi. Otomobile dek uğurluyorlar Sabri'yi. Şoför lümpenlere özgü saygı gösterilerle kapıyı açıyor. Arka koltukta oturan kadın dalgın, düşünceler içinde. Başı önünde, ilgilenmiyor çevresiyle. Sabri yanına otururken hafifçe toparlanıyor. Küskün müdür, kırık mıdır? Bu yönleri yakın geliyor Yaşar'a. Eziklik duyuyor.